Kitabın adı Ölümüne Sadakat. Yazarı Nora Roberts. 23. Ayrım. 13. Bölüm. Peabody iyi uyuyamamıştı. İşe neredeyse kapalı gözlerle ve her yana ağrıdan sürünerek geldi. Hasta gibi hissediyordu. Üstelik yemek de yememişti. Peabody'nin iştahı yerinde olduğu halde bazen fazla yerinde oluyordu. Saatler boyu vücut parçası toplayınca pek az insanın iştahını koruyabileceğini düşündü. Gördükleriyle yaşayabilirdi. Bu işiydi. Eve'in altında çalıştığı aylar boyunca Peabody, düşüncelerini ve enerjisini işine nasıl aktaracağını öğrenmişti. Peabody'nin asıl katlanamadığı şey, düşüncelerinin ve her bakımdan enerjisinin çok fazla bir bölümünün gece boyunca McNab üstüne odaklanmış olmasıydı. Zeke'le konuşamamıştı. McNab'e karşı oluşan bu garip dürtü hakkında değil, plazadaki bombalama hakkında konuşmak istemişti. Peabody o anda Zeke'in aklı başka bir yerde görünüyordu diye düşündü. Bir gece önce ve sabah ikisi de birbirlerinin etrafında dolanıp durmuşlardı. Peabody kendi kendine bunu telafi edeceğine dair söz verdi. Kardeşine birkaç saatini ayıracak, onu yemek ve müzik olan eğlenceli bir kulübe götürecekti. Zeke müzikten hoşlanırdı. Peabody asansörden inip boynunun arkasındaki tutukluğu ovarken bunun her ikisine de iyi geleceğini düşündü. Konferans odasına doğru döndü ve McNab'le çarpıştı. McNab geriye doğru sıçradığından suç önleme biriminden üniformalı bir memurla da çarpıştı. Kimse McNab'in özrünü iyi karşılamadı. Peabody'nin gözlerinin içine bakmaya çalıştığı sırada yüzü kızarmış ve terlemiş bir haldeydi. "Sen toplantıya mı gidiyordun?" Üniformasının ceketini çekiştirerek, "Evet," dedi Peabody. "Tam da şimdi." "Ben de." Etraflarındaki insanlar onlara çarpıp geçerken onlar bir an daha birbirlerine baka kaldılar. "Apollo hakkında şüpheli bir şeyler bulabildin mi?" "Pek fazla değil," diyerek boğazını temizledi Peabody. Tekrar ceketini çekiştirdi ve sonunda hareket etmeyi becerebildi. "Muhtemelen Teğmen bekliyordur." "Evet, haklısın." McNab onun yanındaki basamakta durdu. "Hiç uyuyabildin mi?" Peabody'nin aklına yanmış bedenler geldi. "Biraz." "Ben de öyle," dedi McNab. Çenesi dişlerini sıkmaktan ağrıyordu. Ama yine de konuşmak zorunda oldukları bir konu vardı. "Bak, dün hakkında..." "Unut gitsin," dedi hiddetle Peabody. "Ben çoktan unuttum. Ancak eğer sen bunu ciddiye alıp bu konuya takılı kalırsan..." "Sen sadece ellerini benden uzak tut yeter seni gerzek. Aksi takdirde kafanı patlatırım." "Aynen tatlım. Ben de bir sokak kedisinin kıçını öpmeyi tercih ederim." O anda Peabody'nin nefes alışverişi hızlandı. Fena halde bozulmuştu. "Bahse girerim, daha önce yapmışsındır da." "Kakalak bir üniformalıdan daha iyidir." "Pislik. Aptal." Boş bir ofise girdiler. Kapıyı çarparak kapadılar ve birbirlerinin üstüne atladılar. Peabody onun dudağını ısırdı. McNab de onun dilini. Peabody onu duvara dayayıp sıkıştırdı. McNab ellerini Peabody'nin kalın ceketinin altına sokmayı başarıp onun poposunu avuçladı. Boğazlarını yırtarak gelen iniltiler bir defada işkence çeker gibi çıktı. Sonra Peabody'nin sırtı duvara dayandı ve McNab ellerini onun göğüsleriyle doldurdu. "Tanrım, taş gibisin, çok yapılısın." McNab onu sanki tümüyle yutacakmışçasına öpüyordu. Sanki tüm dünya bu tat üstüne odaklanmıştı. Peabody'nin başı öylesine hızlı dönüyordu ki kendi düşüncelerini bile yakalayamıyordu. Her nasılsa üniformasının parlak düğmeleri açılmıştı ve McNab'in parmakları tenindeydi. Adamın bu kadar becerikli parmakları olduğunu kim düşünebilirdi ki? "Bunu yapamayız." Peabody bunu söylerken bile dişleriyle McNab'in boynunu ısırıyordu. "Biliyorum. Duralım. Bir dakika içinde." Peabody'nin tatlı kokusu onu çıldırtıyordu. McNab tam onun sütyenini açıyordu ki arkalarındaki bağlantı cihazlarından bip sesi duyuldu ve her ikisi de boğuk bir sesle çığlık attılar. Köpekler gibi nefes nefese, giysileri bozulmuş, gözleri parlayarak korkuyla birbirlerine baka kaldılar. "Tanrım," diyebildi McNab. "Geri çekil, geri çekil." Peabody McNab'i sert bir biçimde iteledi ve düğmelerini iliklemeye çalıştı. "Bu baskıdan oldu, stresten. Bu öylesine bir şeydi, bunun olmaması gerekiyordu." Haklısın, kesinlikle. Eğer seninle sevişmezsem sanırım ölebilirim. Eğer ölürsen benim de böyle bir sorunum kalmaz. Peabody düğmelerini yanlış ilikledi, küfretti ve beceriksizce yeniden açtı. Onu izlerken McNabb tahrik olduğunu hissetti. Sevişmek tüm hataların en büyüğü olurdu. Katılıyorum. Peabody tekrar üniformasını düğmeledi ve onun kusursuz gözleriyle karşılaştı. Nerede? Senin evinde. Olamaz, erkek kardeşim benimle kalıyor. Benimkinde olsun öyleyse, vardiyadan sonra. Sadece yaparız ve biter, anlarsın ya. Bu gerilimi ortadan kaldırırız ve normale döneriz. Anlaşıldı. Başıyla sertçe onayladı, eğilip kasketini aldı. Gömleğini içine sok McNabb. Ben hala bunun çok iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum, dedi McNabb sırıtarak. Dallas, önümdeki şişkinliğin nedenini tahmin edebilir. Peabody homurdanarak kasketini düzeltti. Kişiliğin yüzünden olabilir. Bununla ilgili ne söyleyeceğini vardiyadan sonra görürüz bebeğim. Peabody kasıklarında karıncalanma hissetti. Burnunu çekerek, bana bebeğim deme dedi ve kuvvetlice iterek kapıyı açtı. Konferans odasına doğru yolun kalanını başı yukarıda ileriye bakarak kat etti. Eve çoktan gelmişti. Bu Peabody'ye keskin bir suçluluk sancısı hissettirdi. 3 pano hazırlanmıştı ve Teğmen'i bunların sonuncusunu yazılı çıktı verileriyle kaplamakla meşguldü. Eve geriye dönmeden donuk bir biçimde gelebildiğinize sevindim dedi. Trafikte takıldım. Bunu sizin yerinize tamamlamamı ister misiniz efendim? Ben hallettim. Bana kahve getir ve ekranı yazılı çıktı için ayarla. Bunun üzerinde diskle çalışmayacağız. Ben ekranı hallederim diyerek McNabb gönüllü oldu. Ben de kahve alabilirim. Disk yok, öyle mi Teğmen'im? Hayır. Bütün ekip burada olduğunda ben gerekli bilgilendirmeyi yaparım. Sessizce çalışmaya koyuldular. Öyle sessizdiler ki Eve çevresine bakmak zorunda hissetti. İkisi de şu anda birbirlerine sözle saldırıyor olmalıydılar diye düşündü ve omzunun üstünden bir bakış attı. Peabody McNabb'e kahvesini vermişti ki bu da tuhaftı. Yetmezmiş gibi Peabody kendi disklerinin yazılı çıktılarını alırken McNabb'e gülümsedi. Pekala, bu tam bir gülümseme değildi diye düşünceye daldı Eve ama yine de oldukça yakındı. Siz ikiniz bu sabah mutluluk hapı mı aldınız diye sordu Eve. Her ikisi de utançtan kızarınca kaşlarını çattı. Sorun nedir diye söze başlamıştı ki Anne Malloy ve Feeney içeri girdi. Başını sallayarak boş verin dedi Eve. Dallas, Anne kapı ağzında duruyordu. Seninle bir dakika konuşabilir miyiz? Tabii. Biraz acele edin dedi Feeney. Whitney ve şef gelmek üzereler. Eve kapıya vardığında kısa keserim dedi Anne nefesini toparlayarak. Dün için özür dilemek istiyorum. Sana o şekilde bağırmamalıydım. Dayanılması güç bir manzaraydı. Evet, ben daha önce de kötü manzaralar gördüm. Anne odaya doğru baktı, sesini biraz daha alçalttı. Bununla iyi başa çıkamadım fakat bu bir daha tekrarlanmayacak. Bunun için kendine yüklenme Anne. Bu önemli bir şey değil. Yeterince önemli. Bu araştırmayı sen yürütüyorsun ve hepimize güvenmen gerekiyor. Dün işi berbat ettim ve bunun neden olduğunu bilmelisin. Ben gene hamileyim. Ya! Eve yer değiştirerek bakış attı. Bu iyi bir şey mi? Benim için öyle dedi Anne gülerek ve bir elini karnının üstüne koydu. Yaklaşık 4 aylık, birkaç hafta içinde vardiya amirime söyleyeceğim. Bu üçüncüsü ve işime engel olmuyor. Beni etkileyen çocuklar oldu Dallas ama bununla baş edebiliyorum şimdi. Peki. Sen tuhaf veya herhangi bir şey hissediyor musun? Hayır, ben iyiyim. Ben sadece birkaç hafta daha bunu gizli tutmak istiyorum. Bundan herkesin bir kere haberi olduğunda insanlar iddialaşmaya ve şakalaşmaya başlıyorlar. Anne omuzlarını kaldırdı. Her şey yolunda giderken bu davanın kapanmasını istiyorum. Bu konuda anlaştık mı öyleyse? Tabii ki. İşte yüksek rütbeli subaylar da geliyor diye mırıldandı Eve. Peabody'ye raporunu ve delil disklerini ver. Yazılı çıktıları kullanacağız. Eve, hazır ol pozisyonunda kapı ağzında durdu. Komutan, Şef Tibble, Teğmen. Tibble uzun boyu keskin gözleriyle etkileyici bir adamdı. Eve'i geçip odaya girerken başını salladı. Tahtalara bir göz attı, sonra alışık olduğu üzere ellerini arkasında birleştirdi. ''Lütfen herkes otursun. Komutan Whitney, kapıyı kapatabilir misiniz?'' Tibble bekledi. Sabırlı ve yönetici kabiliyetiyle kusursuz bir adamdı. Whitney'in bir araya getirdiği ekibin yüzlerini inceledi. Yüzünde hiçbir ifade belirmedi. ''Raporlarınızı sunmaya başlamadan önce hem belediye başkanı hem de valinin bu araştırmanın federal bir antiterör ekibi tarafından yürütülmesini talep ettiklerini söylemeliyim.'' Tibble, Eve'in sessizce kontrolüne hakim olmaya çalışırken gözlerinin parlayarak kısıldığını gördü. ''Bu ortaya koyduğunuz işe karşılık verilmemiştir. Daha çok problemin kendisinin kapsamına dairdir. Bu sabah araştırmadaki ilerlemeyi tartışmak ve federal bir ekibin gerçekten çağrılması gerekiyor mu diye son bir karara varabilmek üzere bir toplantım var.'' ''Efendim?'' Eve, sesinin seviyesini ayarlarken elleri dizlerinin üstündeydi. ''Eğer onlar çağrılacak olursa hangi ekip araştırmayı yönetecek?'' Tibble kaşlarını kaldırdı. ''Eğer federaller gelecek olursa dava onların olur. Siz yardım edersiniz. Bunun size ya da ekibinizden herhangi birine uyacağını düşünmüyorum Teğmen.'' ''Hayır efendim, uymaz.'' ''Pekala öyleyse.'' Tibble bir sandalyeye doğru ilerleyip oturdu. ''Bu araştırmanın sizin elinizde kalması için beni ikna edin. 2 gün içerisinde bu şehirde 3 bombalama vakasıyla karşılaştık. Neler buldunuz ve bunlarla nereye varacaksınız?'' Eve ayağa kalktı, ilk tahtaya doğru ilerledi. ''Apollo topluluğu'' diyerek başladı ve toplanan verilerin üzerinden anlattı. ''Hanson, William Jenkins.'' Ekranda köşeli çeneli ve sert bakışlı yüz belirdiğinde Eve durakladı. Rourke'un kendisi için edindiği verileri adım adım tekrarlayacak zamanı olmamıştı. Bu yüzden burada yavaş ilerledi. O, Rowan'ın seçimlerdeki yöneticisi olarak hizmet etti. Ayrıca kaynaklara göre daha pek çok iş de yaptı. Onun, Rowan'ın devriminde generallik benzeri bir görevde bulunduğuna inanılıyor. Destek veren ve sıklıkla askeri stratejileri planlayan, hedefleri seçen, eğitim veren ve bölükleri disipline eden kişiydi. Rowan gibi onun da askeri ve gizli işler geçmişi var. Başlangıçta onun Rowan'ın Boston'daki karargahını yok eden patlamada öldüğüne inanılıyordu. Fakat sonradan ortaya atılan çeşitli görüşlerle bu iddia çürütüldü. Onun yeri hiçbir zaman bulunamadı. Whitney ekrandaki yüzü inceleyerek Eve baktı. ''Sen onun bu mevcut yeni grubun yani Cassandra'nın bir parçası olduğuna mı inanıyorsun?'' ''Burada bir bağlantı var ve bence o bu zincirin halkalarından biri. Hanson hakkındaki FBI dosyaları hala açık duruyor.'' Eve düzeneyi kaydırdı, veri bankalarına yerleştirilen paravan firmalara ait bilgiyi ekrana getirdi. ''Apollo'' diye devam etti. ''Cassandra, Mount Olympus, Ares, Afrodit ve bu şekilde sürüyor. Bunların hepsi bağlantılı. Veri bankalarının manipüle edilmesi, patlayıcılarında kullandıkları yüksek kalite malzemeler, eski bir askere ekipmanlarını üretmeleri için iş vermeleri, adamların bildirimlerinde içeriğin tümü esas gruba yani Apollo'ya dayanıyor. Eve yeniden konuşmaya başlamadan önce ona biraz aptalca göründüğünden ufak bir nefes verdi. Yunan mitolojisinde Apollo, Cassandra'ya kehanette bulunma gücünü vermiş. Sonunda onlar bir anlaşmazlığa düşmüşler. İşte o zaman Apollo, Cassandra'ya bir ceza vermiş. Cassandra, kehanette bulunabilecek ancak kimse ona inanmayacaktır. Ama bence gerçekte Cassandra, Apollo'dan gücünü geri aldı. Bu Cassandra ise bizim ona inanıp inanmamamızı umursamıyor. O korumaya değil, yok etmeye çalışıyor. Bu ilginç bir teori Teğmen ve oldukça mantıklı. Tibble geriye yaslanıp dinledi, olayları ve görüntüleri izledi. Bağlantıları kurmuşsunuz, en azından kısmen niyetlerini belirlemişsiniz. Bu iyi bir iş. Ardından tekrar dönüp Eve baktı. Bunca bilgiye nasıl ulaştığınız konusu FBI'ın antiterör ekibinin ilgisini çekecektir Teğmen. Eve göre kayda değer fazla şey yoktu. Ulaşabildiğim kaynakların hepsini kullandım efendim. Bunu yaptığınıza eminim. Tibble ellerini ovuşturdu. Dediğim gibi iyi iş çıkarmışsınız. Teşekkür ederim. Eve ikinci panoyu atlayarak üçüncüye geçti. Araştırmanın devamı eski Apollo ile Cassandra arasında bir ilişki olduğu çıkarımını doğruluyor. Tamirci bu alanda elde ettiği tüm kanıtların yok edildiğine inanmasına rağmen bağlantı bu kısımda kuruluyor. Her iki grupta da kullanılan taktikler benzer. Dr. Mira raporunda Cassandra'nın siyasi inancını Apollo'nunkinin yeniden hayata geçirilmesi olarak tanımlıyor. Bu açıdan bakıldığında ben Cassandra'yı oluşturan kişilerin ya Apollo ile ilişkileri olduğunu ya da onların bir zamanlar Apollo'nun bir parçası olduğuna inanıyorum. Tibble elini kaldırdı. Bu insanların da tıpkı sizin yaptığınız gibi Apollo'yu incelemiş olmaları ve o grubu olabildiğince taklit etmeyi seçmiş olmaları olasılığı da yok mu? Bu mümkün efendim. Eğer bu bir taklitçilikse diyerek Fini araya girdi, bu iş daha da zorlaşacak. Bir taklitçinin bile bir bağlantısı olmak durumundadır diye ısrar etti Eve. Aslında Rowan ve üst düzeydeki bazı adamlar öldüklerinde Apollo grubu dağıldı. 30 yıldan fazla bir zaman önceydi bu. Kamuoyu hiçbir zaman bu kişilere karşı özel bir merak duymadı. Açık bir ilişki kurulmaksızın kim umursardı ki? Bu yıllar önceydi, bir ömür önce. Rowan tarih kitaplarında iz bile bırakamadı. Çünkü onun Apollo'nun başı olduğu hiçbir zaman ispatlanamadı. Bunu doğrulayan dosyalar mühürlendi. Apollo, Arlington ve bazı bombalama olayları için sorumluluğu üstlendi ve sonra ortadan yok oldu. Ortada bir ilişki söz konusu, dedi Eve. Ben o grubun taklit edildiğini düşünmüyorum efendim. Bu kişisel bir dava. Cassandra'yı yönetenler dün yüzlerce insanı öldürdüler ve bunu sırf yapabileceklerini ispatlamak için yaptılar. Radio City'deki bombalar tedirgin etmek içindi. Bir denemeydi. Plaza hedefti hep. Bu da Apollo tarafından uygulanan metodun devamı. Eve yeni bir şemayı yansıttı ve ona bakarak başını salladı. Apollo'nun yıkımını üstlendiği ilk bina, Kolombiya'nın bir bölgesinin dışında bulunan bir depoydu. Yerel polis alarma geçti. Hiç yaralanma olmadı. Bunu takiben yerel polisler Kennedy Center'da patlayıcılar olduğunu belirlediler. Biri hariç hepsi etkisiz hale getirildi. Bina başarılı şekilde boşaltıldı ve patlayan tek bomba sadece ufak hasara ve yaralanmalara neden oldu. Ancak bunu ansızın Mayflower Oteli'nin lobisinde bir bomba izledi. Hiçbir uyarı yapılmadı. Kayıplar çok fazlaydı. Apollo her üç olayda da sorumluluğu üstlendi ama yalnızca sonuncusu basına bildirildi. Whitney ekranı incelemek üzere ileriye doğru eğildi. Bundan sonra ne var? Yeni tamir edilen U-Line Arena'da basketbol maçı oynanıyordu. 14 bin insan öldü ya da yaralandı. Eğer Cassandra bu yolu takip ediyorsa ben Madison Square ya da Pleasure Dome'a bakalım derim. Tüm verileri ana çerçeve dahilinde ve bu odada tutarsak Cassandra'nın bizim yeni araştırma stratejimizi bilmesine imkan yok. Bizim onlardan bir adım ileride olmamız gerekiyor. Teşekkürler Teğmen Dallas. Teğmen Malloy, sizin patlayıcılarla ilgili raporunuzu dinleyelim. 23. ayrımın sonu. Sayfa 261. Devamı 24. ayrımda.